Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. 5. serimizin 7. kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: İnanç topluluğun sırası, 4. kısım, yardımlaşma ve kız kardeşlerin durumu.
Kanını kalbime, ismine hamdolsun, ismine hamdolsun, ismine hamdolsun. Serpti kutsal kanını kalbime, ismine hamdolsun. Ben çarmıhta sonsuz lütuf buldum, ne harika günahtan kurtuldum. İsa için tapınakta oldum, ismine hamdolsun, ismine hamdolsun, ismine hamdolsun. Kutsal kanını kalbime, ismine hamdolsun. Ne kıymetli ve kutsal pınar, çok sevinirim oldum hissedar. Onda beni Mesih'im pak saklar, ismine hamdolsun, ismine hamdolsun, ismine hamdolsun. Serpti kutsal kanını kalbime, ismine hamdolsun. Gel İsa'ya yaşam pınardır, tam kurtuluş vardır onda hazır. Gir içeri seni de kurtarır, ismine hamdolsun, ismine hamdolsun, ismine hamdolsun. Serpti kutsal kanını kalbime, ismine hamdolsun.
Merhaba sevgili kardeşlerimiz. İsa Mesih'in selameti sizlerle olsun. Bugünkü dersimizde biraz praktik durumlara değiyoruz. İnançlar topluluklarda yaşam nasıl uygun olsun İncilce? Hala bunu soruyoruz. İnanç topluluğun sırası nedir? Ve yardımlaşma gelince para toplamak ya da ihtiyaçları karşılamak söz konusu olursa bakalım Rabbin sözü bize ne buyuruyor. Ve bunun üzerine birkaç ayetlere bakacağız ve bir andışa varalım. İncil vermek üzere ne öğretiyor? İlk önce açıyoruz Galatyalılar mektubu ve orada 6. bölümünde şu ayetleri okuyabiliriz. Ayet 10. 9'dan başlıyoruz. İyilik yapmaktan usanmayalım. Gevşemezsek mevsimde biçeceğiz. Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin parçalarına iyilik yapalım. Yani burada bize bu akıl veriliyor. Biz çağrıldık iyilik yapmak için. Eğer bir kimsenin ihtiyacı varsa, bizim elimizden gelen de varsa lazım yardım edelim. Ve ilk önce tabi diyor iman ailesine, yani inanç kardeşlerimize desteklememiz lazım. Eğer elimizden bir kuvvetimiz varsa ve ihtiyaç olan kardeşlerimiz varsa, bütün topluluk bu görev yapmak zorundadır. Bütün topluluk kardeşlerin desteği için yardım vermeli. Ama bu nasıl olsun ve ne şekilde olsun, ne şekilde de olabilir diye bir bakalım. Başka ayetlere bakarak bir anlayışa varalım. Elçilerin işlerinde orada ikinci bölüm, daha ilk durumlara bakarak bir akıl alıyoruz. Belki mümkün değil, bugünümüzde aynı şeyler yapalım. Tam aynı şeyler belki mümkün değil. Çünkü hepimiz bir beraberlikte yaşamıyoruz. Herkesin kendi ailesi var, kendi evi var ve kendi insanları var. Ama bunun dışında bir akıl alalım. İlk inançlılar nasıl birbirine destek verdiler? Elçilerin işlerinde ikinci bölüm ayetler 44 ve 45. Şunu yazıyor. İmanlıların tümü bir arada bulunuyorlar. Her şeyi ortaklaşa kullanıyorlardı. Mallarını, mülklerini satıyor ve bunun parasını herkese ihtiyacına göre dağıtıyorlardı. Yani burada bir beraberlik içinde bulundular. Ve belki de beraber yaşadılar. Belki de aralarındaki zayıf olanı, fukara olanı, onun ihtiyacı karşılayabilmek için bütün topluluk işte bu sorumluluğu üstledi. Değil sadece bir kardeş üstledi bu sorumluluk, bütün topluluğun yükünü oldu. Yani ortaklaşarak her şeyi paylaştılar. Ve bu bir prensiptir. Yani bir inanç topluluğu artık yeni bir aile gibi sayılıyor. Artık kardeşlerin, kız kardeşlerin var. Ve artık birbirinizin yüklerinizi taşımak zorundasınız. İhtiyaçlar varsa herkes paylaşarak birinin ihtiyacı karşılama çalışmalı. Ve bu yük biniyor bütün topluluğa. İncil işte bu örnek bize veriyor. İlk inançlar böyle davrandılar ve böyle yaşadılar. Ama tabii ki sormamız lazım. İlk önce kendimize, bizim motivasya ne olmalı? Neden vermeliyiz? En kuvvetli sebep ne olabilir? Ve buna bakıyoruz 2. Korintliler bölüm 8. Ve orada vermek üzere, paylaşmak üzere, ihtiyaçları karşılamak üzere önemli bilgiler alabileceğiz. İlk önce ise 9. ayete bakacağız. Ve orada Apostol Paulus bu vermek üzerine öğretiş verirken en önemli sebep ortaya koyuyor ki bizim motivasya nereden gelsin diye. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfünü bilirsiniz. Onun yoksulluğu ile siz zengin olasınız diye, zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu. Bu ayet ne demek istiyor? Her inançlı onun önderi, onun kurtarıcısını İsa Mesih'e bakmak zorundadır. Ve o ne yaptı? O zengin olduğu halde zenginliği bir kenara bıraktı ve kendini alçattı ve yoksulluğa katıldı. Öyle bir yoksulluk ki bazen başı konacak bir yeri bulamadı. Ve bir örnek verebilmek için ödünç aldı bir metal para. Ve moneti lazım alaydı ki örnek verebilsin. Neden? Kendi parası yoktu. Rab ise bu yeryüzünde iş başındayken bu 3 yıl içerisinde öğrencilerle beraberlikteyken o bayağı büyük bir örnek bıraktı. Kendisi fukaralık içindeydi. Hatta doğduğu zaman hatırlıyor musunuz nerede doğduğunu? İşte bir yemlikte, hayvan damında doğdu. Yani nereden nereye geldi? Evreni, kosmosu, bütün dünyayı yaratan Allah kendini o kadar çok alçattı ki artık insanlardan biri gibi oldu. Hatta insanların en zayıf olanları gibi biri oldu. Ve o doğmadı bir padişahlık içinde, o doğdu işte bir yemlik içinde, fukaralık içinde. Ve burada anlıyoruz, o çok şeyler bıraktı, tek sebep idi bizi kurtarsın diye. Yani onun zenginliği bir kenara bırakıp bizim için fukara oldu ki biz onun fukaralığıyla zengin olalım. Ama artık bu zenginlik demek değildir ki maddi duruma bağlı, dış durumlara bağlı. Orada konuşuluyor en zengin olan zenginlik. Neden? Hiç geçmeyen bir zenginlikten konuşuyor. Sonsuz hayat kavuşabilelim diye o bu zorluklara katladı. Yani burada anlıyoruz İsa Mesih bizim için bir örnektir. O vermeye hazır idi. Hatta kendini feda etmeye hazır idi. Ve biz de kardeşleri seversek, Rabbi seversek biz de birbirimizin yükleri taşıma hazır olmalıyız. Biz de örnek alıyoruz İsa Mesih'imiz ve biz de öğrenmeliyiz kendi rahatımızı bırakıp ve kardeşlerin, kız kardeşlerimizin ihtiyaçları varsa onlara da desteklemek lazım. Bu bir prensiptir. Şimdi okuyalım beraberce bütün bu ayetler bu tema üzerinde. 2. Korintliler 8. bölüm ayetler 1'den 15'e kadar okuyacağım. Kardeşler, Tanrı'nın Makedonya'daki inanlı topluluklarına sağladığı lütuftan söz etmek istiyoruz size. En büyük sıkıntılarla sınandıklarında coşkun sevinçleri ve aşırı yoksullukları tam bir cömertliğe dönüştü. Ellerinden geldiği kadarını hatta daha fazlasını kendi istekleriyle verdiklerine tanıklık ederim. Kutsallara yapılan yardıma katılma ayrıcalığının kendilerine verilmesi için bizi çok rica edip yalvardılar. Burada ne oldu? Apostol Paulus gezi yaparken, topluluklar kurarken ve onlara öğretirken onlara da bu bilgi de bıraktı. Eğer kardeşlerimizin ihtiyacı varsa lazım öğrenelim biz o ihtiyaçları kapatalım ve destekleyelim öyle durumda olan kardeşler. Ve onun zamanında yolculuk yaparken haber aldı. Yeruşalim'deki, Yahudiya'daki kardeşler büyük bir kıtlık geldi onların başına ve büyük bir fukaralık başladı. Ve şimdi topluluklarda dedi biz toplulukça lazım başka bir topluluğu işte Yeruşalim'deki kardeşlerimize desteklemeliyiz. Oradaki kardeşler kaldılar yentisiz. Ve biz lazım şimdi topluluk olarak bir para toplama gerekiyor ki onlara yollayalım bir yardım. Ve Makedonya'da bir topluluk işte çok fukaralık var onların arasında ama onlar istekli idiler. Onlar kendi yoksulluktan birazcık da vermeye istediler. Fazla ellerinde kuvveti yoktu ama ne varmışsa da paylaşmak istediler ve başka kardeşlerin dertlerini, ihtiyaçları karşılamak istediler. Ve böylece çok bir örnek oldular bu Makedonya'daki inanç topluluğu. Ve devam ediyor. Ümit ettiğimiz ötesinde kendilerine öncelikle Rab'be ve Tanrı'nın isteğiyle bizi de adadılar. Bu nedenle aranızda daha önce başladığı bu hayırlı işi tamamlaması için Titus'u isteklendirdik. İmanda söz söylemekte bilgi ve her türlü gayrette bizi beslediğiniz sevgide, her şeyde üstün olduğunuz gibi bu hayırlı işte de üstün olmaya bakın. Apostol Paulus onlara kuraj vermeye çalışıyor ve diyor, bakın her durumda serbestçe, sevinçle veriyorsunuz. Ama bu durum içinde vermeye gayret edin. Bunu bir buyruk olarak söylemiyorum. Ama sevginizin içtenliğini ötekilerin gayretiyle karşılaştırarak sınamak istiyorum. Ve diyor, bak Korint'teki topluluk, siz de katılmalısınız bu yardımlaşmaya. Başka kardeşler de katılandılar ve onlar sizlerden daha fukara durumdadılar ve paylaşmaya razı geldiler. Siz de artık katkıda bulunun ve para toplanın. Rabbimiz İsa Mesih'in lütfünü bilirsiniz. Onun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu. Bu konuda size yararlı olanı sağlık veriyorum. Geçen yıl bağışta ilk bulunan, hatta buna ilk heveslenen siz oldunuz. Şimdi bu işi tamamlayın. Yani bir yıldan beri para topluyorlardı ki vakit geldi mi o Yeruşalim Yahudiye'deki kardeşlere bu yardım yollansın diye. Şimdi bu işi tamamlayın diyor. Şöyle ki bunu arzulamakta istekli olduğunuz gibi elinizden geldiğince bu işi tamamlamaya da bakın. Çünkü istek varsa bir kimsenin elinde olmayana göre değil, elindekine göre yardımda bulunması uygundur. Yani değil sadece istek de olun, istek iyidir ama fayda yok eğer bunu yapamazsınız. Değil sadece bildirin, evet biz yardım vereceğiz ama vermiyorsunuz, ne fayda var? Ve değil elinizde olmayanı, hayır elinizde olanı istiyoruz. Çünkü istek varsa bir kimsenin elinde olmayana göre değil, elindekine göre yardımda bulunması uygundur. Amacımız sizi sıkıntıya sokup başkalarını rahatlatmak değildir. Ama eşitlik olsun diye şimdilik elinizdeki fazlalık onların eksiğini tamamladığı gibi başka zaman onların elindeki fazlalık sizin eksiğinizi tamamlasın. Öyle ki çok toplayanın arttığı, az toplayanın da eksiği yoktu diye yazılmış olduğu gibi eşitlik olsun. Yani burada Rab bize bir durum bildiriyor onun sözünde. Yani çeşitli durumlar var. Bazı kardeşler gerçekten bedenci fukaradır. İhtiyaçları var. Biz konuşuyoruz şimdi, temel ihtiyaçları da bile karşılayamazlar. Değil sadece onlar daha yüksek bir hayat standardı varsınlar. Hayır, bunun için konuşmuyoruz. Konuşuyoruz, temel ihtiyaçlara karşılayamazlar artık. Ve öyleler biz desteklemek zorundayız eğer elimizde imkanları varsa. Yani bazen Rab bereketliyor bazı kardeşler, bazı topluluklar daha fazla ki öbür topluluklar ihtiyaç olduğu zaman onlara da destek gelsin. Bu öğrenilmeli. Bulgaristan'da içinde çeşitli topluluklar var ama toplulukça lazım başka topluluklara da destek veresiniz. Bu bir prensip, bu bir öğretiştir İncil'in. Bakalım şimdi nasıl verilsin? Ne olarak verilsin? En uygun şekil nedir? Ve bunun için bakıyoruz Matta 6. bölümünde Rab İsa çok açık bir bilgi bizi veriyor. Hakiki para toplama, yardımlaşma nasıl lazım olsun? Ne durumda görünmeli? Matta 6. bölüm ayetler 2'den 4'e kadar. Bu nedenle birisini sadaka vereceğiniz zaman, yani yardımlaşmada bulunmak isterse, bunu ilan etmek için önünüzde borazan çaldırmayın. İkiyüzlü kişiler insanların övgüsünü kazanmak için dua evlerinde ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verdiğiniz zaman sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlilik içinde yapılanı gören babanız da size bahşiş verecektir. Yani burada Rab ise diyor gizlilikçe verilsin. Hani bilinmesin kim verdi, ne kadar verdi. Sağ eli bilmesin sol eline veriyor, sol eli bilmesin sağ eline veriyor. Yani burada Rab ise demek istiyor gösteriş için yapmayalım yardımlaşma. Gizli saklı Rab'in önünde eğer bir durum, bir para toplama durumu varsa. Ve ayrıca okuyoruz 1. Korintliler mektubunda 16. bölüm. Orada ilk iki ayette bir bilgi bize veriliyor. Bu para toplama nasıl lazım olsun? Kutsallara yapılacak para yardımına gelince siz de bunu Galatya topluluklarına buyurduğum şekilde yapın. Her biriniz haftanın birinci günü kazancına göre bir miktar paraya alıkoyup biriktirsin. Böylece yanınıza geldiğim zaman para toplamaya gerek kalmasın. Yani bir de burada var bir bilgi daha. Haydi 4. ayete kadar okuyoruz. Ben oraya vardığımda bağışlarınızı götürmek üzere uygun gördüğünüz kişileri tanıtıcısı mektuplarla Kudüs'e göndereceğim. Eğer benim de gitmemek değerse onları yanına alıp gideceğim. Burada Apostol Paulus şu akıl veriyor. Hem Korint'teki topluluk hem Galatya'daki inanç topluluklara bunu bildirdi dedi. Para toplandığınız zaman değil her bir araya geldiğiniz zaman para toplanın. Hayır, haftanın bir günü bunun için koy. İlk günü diyor, haftanın ilk günü pazar günü oluyor. Örnek için bu değil bir sakon, bu değil bir sapovet, bu bir akıl alıyoruz. Ve ilk inanç topluluklara ne yaptılar? Ona uygun bir iş yaparsak sanırım yanlışlık olmaz. Ama değil sakon. Yani diyelim büyük toplantıda pazar günlerinde bir araya geldiğinizde olabilir bir para toplama durumu. Ama değil her toplantı sırasında para toplayasınız. Bu olabilir sıkıntı getirir kardeşlere. Bazıların kuvveti belki yok. Ama ne var ki haftanın bir günü toplanırken orada herkes kazancına göre biri fazla biri daha az. Kazancına göre diyor bir miktar paraya bir kenara koysun. Yani bu da önceki ayetlere dayanarak gizlice yapılmalı. Bu sebeple belki en uygun olabilir topluluktaki belirli bir yer, bir kutu konulabilir. Örtülü bir kutu, bir delik üstünde var, oraya para atılabilir. Eğer bu uygunsa, yani bu değil sakon, bu sadece bir akıl. Para toplanılabilir haftanın belirli bir günde ve böylece bu paralar değil boş boşuna biliniyor ve bildiriliyor ne için toplanılıyor. Yani orada okuyoruz, bu kutsallara yapılacak para yardımı. Yani daha önce anlatıldığı gibi Yeruşalim'de kıtlık vardı ve o kardeşlerin desteği için, yardımı için bu paraları toplanırlardı. Yani belirli bir sebeple toplanıyor para ve bildiriliyor bütün topluluğu ne için bu paralar toplanıyor. Bir de belirli bir gün veriliyor bu para toplanma için ve belirli kişiler seçiliyor bu para ulaştırsınlar o yere. Yani orada diyor sizin uygun gördüğünüz kişiler yollayacağız bu parayla. Yanlış anlaşılmasın. Bu sebeple çok dikkatli olalım. Bu para toplamakta çok bozuk işler var. Çok kardeşler de para yüzünden düştüler. Bu sebeple belki uygun oluyor. Bir akıl olarak söylemek istiyorum. Toplantılarınızda para toplanırken 2, 3 ya da 4 kardeş bu paralara saysınlar ve kontrol etsinler ve topluluğa bildirilebilir. Bu kadar para topladık ve bu ihtiyaç için kullanılıyor. O zaman topluluk biliyor ne için toplanılıyor para ve kimin elinden geçiyor. Yani bir tek kişi eline geçmesin. Topluluğun uygun gördüğü kişiler, birkaç kişi, birkaç kardeş ya da kız kardeş bu işe bakabilirler. Yani olmasın bir problem, bir sıkıntı, olmasın bir tehlike, bu para yüzünden çok kardeşler de düştüler. Bu sebeple dikkatli olalım. Ama Rabbin sözü bizi buyuruyor, işte para toplama, bu da iyidir eğer belirli sebepler varsa. Ve bakalım şimdi başka bir ayet daha. Orada okuyoruz Markos'ta 12. bölümünde ayetler 41'den 44'e kadar. Acaba önemli midir ne kadar veriyoruz? Belki senin fazla yok ama burada ne öğreniyoruz? İsa tapınaktaki bağışış kutusunun karşısında oturmuş. Kutuya para atan halkı seyrediyordu. Birçok zengin kişi kutuya büyük paralar attı. Yoksul bir dul kadın da geldi. Birkaç kuruş, birkaç santim değerinde iki bakır para attı. Öğrencilerini yanına çağıran İsa onlara şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim, bu yoksul dul kadın kutuya herkesten daha çok para attı. Çünkü diğerlerinin hepsi zenginliklerinden artanı attılar. Bu kadın ise yoksulluğuna rağmen varını, yoğunu geçinmek için elinde bulunanın tümünü verdi. Aha, demek ki değil o kadar önemli çok mu veriyoruz, az mı veriyoruz? Önemli budur. Ne veriyorsun? Ne veriyorsun? Ne sebeple veriyorsun? Ve ne kadar daha saklıyorsun? O zengin olanlar para değerinde çok şeyler attılar, çok para attılar. Ama ne var ki onlara hiç değmezdi, hiç acı vermezdi. Neden? Onların paraları çok idi. Ve sadece artan kalan, yani biraz artı kalırsa vereceğiz Allah'a. Ama o kadın, o dul kadın, fukara kadın ihtiyaç var idi bu biraz paracıklara. Ama Rab diyor işte o her şey Rab'i verdi ve Rab bu sebeple bunu gördü. Onun kalbin durumu gördü, onun motivasyonu gördü ve onu bereketleyecektir. Yani önemli olan değil ne kadar para veriyorsun, ne sebeple, ne amaçla, ne istekle veriyorsun. Ve Rab bunu da bize bildiriyor. Fukara da lazım öğrensin vermek ne demektir. Değil sadece bollukta olanlar versinler. Fukara da verme öğrenmeli. Ve Bulgaristan'daki topluluklar bunu öğrenmek zorundalar. Korkuyorum çok yerlerde sınaşıldı artık avuçları açma sadece ve içine bir şeyler konulsun. Ama biz lazım öğrenelim Bulgaristan'da vermek almaktan daha büyük mutluluk saklıyor. Ve başka bir ayete bakıyoruz. 2. Korintliler bölüm 9 ayet 7. Ve orada yine bu akıl alıyoruz. İsteksizce ya da solaymış gibi değil, herkes yüreğinde niyet ettiği gibi versin. Çünkü Tanrı sevinçle vereni sever. Yani değil baskıntılık, işte daima sakın olarak bu kadar vermelisin. Hayır, sevinçle veren Rab sever. Ve isteksizce değil, işte gönülce, kendi karar verdiğin gibi o kadar ver. Ve vermek de öğrenilmeli ve öğretilmeli topluluklarda. Yani bu Rab'in isteğine uygun. Ve bu sebeple hatta eski ayetten bile okuyabiliriz. Herkes lazım öğrensin çalışkan olsun, elleriyle bir şey kazansın ki hazır olabilsin, vakit geldi mi ihtiyaç olana da bir şey versin. Süleyman'ın meselelerinde bölüm 6 ayet 6'dan 11'e kadar şunu okuyoruz. Ey tembel, karıncaya git, onun yollarına bak da hikmetli ol. Onun üzerine baş, gözcü ve hükümdar yokken yazın ekmeğini hazırlar, biçim zamanında yiyeceğini toplar. Ne vakti kadar yatacaksın ey tembel, uykundan ne zaman kalkacaksın? Biraz uyku, biraz uyuklama, uyumak için biraz el kavuşturma, fakirlik sana bir uğru gibi ve yoksulluk sana bir akıncı gibi gelecek. Hani burada diyor, fazla uyku sevmeyelim, tembellik yapmayalım, arayalım iş ve çalışalım eğer iş varsa ve öğrenelim bunu, kendi ellerimizle çalışarak başkalarına da destek verelim. Rab ne kadar kuvvet verirse. Tabii bazı durumlar var, iş yok, bu ayrı bir durum ama çabalayıp dur, boş gezme, tembellik yapma ve kendini sınaştırma bu durumlara. Ve Rab'in sözü işte öyle bir akıl bize veriyor. Ve Apostol Paulus kendisi işte bunu biri dedi. Elçilerin işlerinde bölüm 20 ayetler 33'ten 35'e kadar şunu okuyoruz. Ben hiç kimsenin gümüşüne, altınına ya da giysisine göz dikmedim. Siz de bilirsiniz ki bu eller hem benim hem de benimle birlikte olanların gereksinmelerini karşılamak için hizmet etmiştir. Yaptığım her işte sizlere böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemizi ve Rab İsa'nın vermek almaktan daha büyük mutluluktur diyen sözünü unutmamamızı gerektiğini gösterdim. Yani Apostol Paulus işte örnek bıraktı inançlılara, nasıl davransınlar, çalışsınlar ve elleriyle bir şey kazansınlar ve katkıda bulunsunlar yardımlaşmada. Efesliler kitabında 4. bölümünde bir ayet daha okumak istiyorum. Ayet 28. Rab'in sözü şöyle bize bilgi veriliyor. Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olanı paylaşacak bir şey olsun. Bu Rab'in isteğidir. Yani vermek lazım, öğrenelim. Topluluk lazım. Topluluğun içindeki kardeşlerin, kız kardeşlerin zayıf durumlar, ihtiyaçlara. Bazılar belki hastalanırlar, belki ilaç alınmalı, belki bolnetsede yatmalı. Yani onlara destek vermeliyiz. Siz yerinde bulunan kardeşler bir araya gelip bu yükleri taşıma öğrenin. Ya da başka bir topluluk varsa ileride, onlar daha fukara sizlerden, siz de onlara destek vermeye çalışın. Bu bir prensiptir. Vermek almaktan daha iyidir. Vermekte daha büyük mutluluk var almaktan.
Vermese dünya servet, altın gümüş ganimet, yaşıyorsan geçimin dar olarak. Hatırlar Rab ne söyler, kuşları nasıl besler, yükünü Rab'be götür ve orada bırak. Orada bırak, orada bırak. gösterir sana. Yükünü Rab'be götür ve orada bırak. Belki bedeninde var hastalık ve ağrılar, ruhun ümitsizlikle çırpınacak. İsa derdini bilir ve sana şifa verir. Yükünü Rab'be götür ve orada bırak. Orada bırak, orada bırak. Yükünü Rab'be götür ve orada bırak. Güvenirsen İsa'ya bir yol gösterir sana. Yükünü Rab'be götür ve orada bırak. Düşmanlardan sarsılsan, ruhta korkup bayılsan, duaya cevap veren Rabbine bak. Sana bir yol gösterir, güvenlikle geçirir. Yükünü Rab'be götür ve orada bırak. Orada bırak, orada bırak. Orada bırak. Güvenirsen İsa'ya bir yol gösterir sana. Yükünü Rab'be götür ve orada bırak. Eğer gençliğin geçmiş, saçlarına ak düşmüş, kaygıdan ruhun çökmüşse Rab'be bırak. O zaman Rab terk etmez, senden hiç yüz çevirmez. Yükünü Rab'be götür ve orada bırak. Orada bırak, orada bırak. Yükünü Rab'be götür ve orada bırak. Güvenirsen İsa'ya bir yol gösterir sana. Yükünü Rab'be götür ve orada bırak.
Günahtan arıtsın onu.
duyuyor sevgisi. Sevinç günü ve af günü, Rab kaldırdı suç yükümü. Bana verdi yardımını ve lütfundan da tattırdı. Haleluya sevinç günü ve af günü, Rab kaldırdı suç yükümü. Artık Rabbin evladından sayılırım ben günahkar. Baba her gün ben emrinden hoşnudum, sevincim artar. Sevinç günü ve af günü, Rab kaldırdı suç yükümü. Bana verdi yardımını ve lütfundan da tattırdı. Haleluya sevinç günü ve af günü, Rab kaldırdı suç yükümü. Böylece o kefarete kımıldanmaz temel buldum. Aracımdır İsa gökte, sevinç ile geçer ömrüm. Sevinç günü ve af günü, Rab kaldırdı suç yükümü. Bana verdi yardımını ve lütfundan da tattırdı. Haleluya sevinç günü ve af günü, Rab kaldırdı suç yükümü.
Başka tema üzerine biraz konuşmamız lazım. İnanç topluluklarının sırası koruyabilmek için bir tema da var. Kız kardeşlerimizin durumu ne olsun ve onların işi ne olabiliyor inanç topluluklarda? Bazen bu soru kalıyor. Neden hep konuşuyoruz? Kardeşler hizmet edebilirler, kardeşler hizmet edebilirler ama kız kardeşler ne yapabilirler? Bunu burada birazcık açıklamak istiyoruz. Ve ilk olarak bunu söylemek zorundayız. Rab İsa Mesih'in önünde kadın mısın, erkek misin, kız kardeş misin, erkek kardeş misin söz konusu yok. Eşit oluyoruz. Aynı durumda bulunuyoruz Rab'in önünde. Onun kanıyla satın alınmışız ve bir gün onun önüne gelirken aynı durumdayız. Ve şimdi de o bizi baktığında aynı durumda görüyor. Yani değil farklılık var. Değil aşılayıcı bir durumda bulunuyor kız kardeşler, erkekler daha iyi durumda. Öyle bir öğretiş yok İncil'de. Ama aynı durumda unutmayalım ki Rab'in önünde belki farkımız yok ama yine beden yapısından farkımız var. Ve yine Rab bu bedeni yarattığı zaman ayrı ayrı işlerde bitirmek üzere bu bedeni verdi. Yani demek istiyoruz, kadınların, kız kardeşlerin işi, görevi ayrı oluyor. Erkek kardeşlerin görevi ve işi ayrı oluyor. Ve inanç topluluğun içindeki işler de onlar ayırt etmemiz lazım. Ve Rab ayrıca bir otkuvornost, bir sorumluluk üstlediği erkek kardeşleri, ayrıca da kız kardeşleri. Yani önemli değil, bunu mu yapıyorsun, şunu mu yapıyorsun? Rab'in önünde önemli olan sana ve bana vermiş olduğu işi sadık yapalım. Ona hesap verelim. Geldiği günde hesap verebilelim. Sadık mıydık, değil miydik? Bunu önce söylemek istedim. Şimdi birkaç ayet var. Onu ön sıraya koymak istiyorum. Rabbin sözü bir öğretiş de veriyor. Kız kardeşler ne durumda ve ne davranışlarda lazım bulunsunlar inanç topluluklarında. Ki alt üstlük olmasın, karışıklık olmasın. Rab karışıklık seven bir Rab değildir. O istiyor sıra, onun inanç topluluklarda sıra olsun ve bilinsin burada inançlar toplanıyorlar ve bilinsin onların arasında sakat ve bozuk ve hoş olmayan durumlar yok. Yani Rab'i övmek istersek değil, sadece ağzımızla, davranışlarımızla da onu öveceğiz ve onu övmekle de demek istiyoruz. Onun sözüne boyun eğiyoruz. Onun sözüne uygun işler yapmak istiyoruz. Erkek kardeşlerde, kız kardeşlerde. Ve bu sebeple bakıyoruz 1. Korintliler mektubunda bölüm 11. Burada çok kere tartışılan bir tema. Ama söz edilmeli. Neden? İncil bunu da öğretiyor. Ama baştan demek istiyorum, bu değil bir sakon ve olamaz bir sebep bunun üzerine bir topluluk bölünsün. Ama sadece öğretiş olarak bunu okumak istiyorum size. 11. bölümünde ayet 3'ten 16'ya kadar okuyacağım. Ama şunu da bilmenizi isterim. Her erkeğin başı Mesih, kadının başı erkek ve Mesih'in başı Allah. Başı örtülü olarak dua eden ya da peygamberlik eden her erkek başını küçük düşürür. Ama başını örtmeden dua eden ya da peygamberlik eden her kadın başını küçük düşürür. Böylesinin başı tıraş edilmiş bir kadından farkı yoktur. Eğer kadın örtülmüyorsa saçını kestirsin, ama kadının saçını kestirmesi ya da tıraş etmesi ayıpsa başını örtsün. Erkek başını örtmemelidir. Çünkü erkek Tanrı'nın benzeyişinde olup Tanrı'nın yüceliğini yansıtır. Kadın ise erkeğin yüceliğini yansıtır. Çünkü erkek kadından değil, kadın erkekten yaratıldı. Erkek kadın için değil, kadın erkek için yaratıldı. Bu nedenle ve melekler uğruna kadın buyruk altında olduğunu göstermek için başını örtmelidir. Ne var ki Rab'de ne kadın erkekten ne de erkek kadından bağımsızdır. Çünkü kadın erkekten yaratıldığı gibi erkek de kadından doğar. Ama her şey Allah'tandır. Siz kendiniz karar verin. Kadının örtüsüz başla Tanrı'ya dua etmesi uygun mu? Dua bile size erkeğin uzun saçlı olmasının kendisini küçük düşürdüğünü, ama kadının uzun saçlı olmasının kendisini yücelttiğini öğretmiyor mu? Çünkü saç kadına örtü olarak verilmiştir. Bu konuda çekişmek isteyen biri varsa şunu bilsin ki ne bizim ne de Tanrı'nın topluluklarına böyle bir geleneği vardır. Burada bir durum var. Kız kardeşler nasıl gösterebilirler topluluk sırasında, toplantı sırasında, yani Rab'e boyun eğiyorlar, Rab'in sözüne itaat ediyorlar. Ve bir durum burada bize bildiriliyor. Onun baş örtmesiyle dua ederken. Şimdi burada bunun üzerine çok tartışmalar, çok bölmelikler oluyor ve bu durum buna değmez, bunun üzerine bir bölmelik olsun. Herkes burada, bunu da bildiriyoruz, siz kendiniz karar verin, İncil diyor. Eğer sen bu anlayışta olursan, başını örtmek istersen, iki sebep var Rabbin sözü bildiriyor, neden örtülsün. Birincisi, Rabbin yaratılışına koyduğu sıraya uğruna. Yani ki belli olsun, evet, erkek avtoritedir, Rab vermiş erkeklere avtorite demek değildir ki onlar kadından daha üstün. Hayır, erkeklerden daha fazla hesap soruluyor. Bunu demek istiyor. Ve topluluk sırasında erkekler işte bu sorumluluğu üstlesinler, gütsünler topluluğu. Ve yani yaratılış İçine konulan sıra uğruna bir de ikinci bir sebep veriliyor. Meleklerin uğruna. Neden melekler bakıyorlar? Yani görünmeyen dünyaya bakıyor, melekler bakıyor, inançlılar topluluklarına ve bakıyor oradaki kadınlar Rab'bin sözüne boyun eğiyorlar mı, eğmiyorlar mı? Ve onlar ne nasıl anlayacaklar? İşte onların başlarında onlar dua ederken bir örtü gördükleri zaman anlayacaklar. Evet, bu kız kardeşler Rab'bi seviyorlar ve onun sözü uygun yaşamak istiyorlar. Yani böylece bir anlayış var. İki sebep, yani biri oluyor yaratılışını konulan sıra ve meleklerin uğruna bu örtü dua ederken toplantı sırasında taksınlar kız kardeşler. Ama herkes kendi karar versin. Değil bir sakın olarak bindirelim kardeşlerin, kız kardeşlerinizin üzerine. Bir de tartışmak mesele çıkmasın, bu olmasın bir bölme. Bunun yüzünden bu değmez. Apostol Paulus diyor, bizim topluluklarımızda yok bir gelenek ki bunun üzerine tartışalım ve bölünsün topluluklar, bunu sebep olmasın. Hayır, herkes kendi anladığı gibi bunu yapsın. Bu bir durum. İkinci bir durum var. Kadınlar, kız kardeşler toplulukta, toplantı sırasında gösterebilirler. Boyun eğiyorlar Rab'bin sözüne. Ve Apostol Paulus 14. bölümünde ayetler 33'ten 36'ya kadar şunu diyor. Çünkü Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrısıdır. Kadınlar kutsalların bütün topluluklarında olduğu gibi toplantılarınızda sessiz kalsın. Konuşmalarına izin yoktur. Kutsal yazının da belirttiği gibi uysal olsunlar. Öğrenmek istedikleri bir şey varsa evde kendi kocalarına sorsunlar. Çünkü kadının toplantı sırasında konuşması ayıptır. Yoksa Tanrı'nın sözü sizden mi kaynaklandı? Ya da yalnız size mi ulaştı? Apostol Paulus burada değil kız kardeşleri küçültmek istiyor, aşağılamak istiyor. Hayır. Yani o demek istiyor, yakışmıyor kız kardeşler toplantı sırasında, ne zaman erkeklerde var, ne zaman Rab'bi tapınmaya gidiyoruz, onu övme ediyoruz, dua ediyoruz, İncil'i paylaşıyoruz. Bu sorumluluk biniyor erkek kardeşleri topluluğu gütsünler ve yönelsinler. Kız kardeşler işte bozmasınlar toplantıya soru sormakla, yoksa onlar da kalkıp öğretiş veremezler. Bu İncil'e aykırı geliyor. Ve bunu da okuyoruz 1. Timoteus mektubunda. Ayetler 11'den 14'e kadar. Bölüm 2. Kadın sükunet, yani sakinlikte ve tam bir uysallık içinde öğrensin. Kadının ders verip erkeğe egemen olmasına izin vermiyorum. Kadın sakinlik içinde dinlesin. Çünkü önce Adem sonra Hava yaratıldı. Aldatılan da Adem değildi, kadın aldatılıp suç işledi. Yani burada yine bağlanıyor bu iş. Yaratılışın içine konulan, Allah tarafından konulan sıra dayanarak bu uygulama olsun. Rab bekliyor kız kardeşlerden böyle bir davranış. Eğer Rab'i seven bir kız kardeş olursan ona boyun eğeceğin, istediği gibi onun sözü bizi gösterdiği yolu uygulayacaksın. O zaman diyebiliriz, ama demek ki kız kardeşlerin durumu çok kötü oluyor toplantılarda. Onlar tamamen susması lazım. Hayır, bence anlaşılıyor 1. Korintliler 11. bölümünde bir kız kardeş de dua edebilir bile. Ama öğretmesin dua ederken. Vaaz etmesin dua ederken. Ve burada bir soru kalıyor. Acaba kız kardeşlere bir hizmet, bir görev, bir iş hiç var mı topluluklarda? Kız kardeşler, size iyi bir haberim var. En azından İncil'e bakarak 13 durum sizi bildirmek istiyorum. Nasıl İncil'de kız kardeşler, kadınlar hizmet ettiler. Ve onlara baktığımızda göreceksin sizi çok çok iş var. Ve sanmayın bu işler değersiz, faydasızdır, yersizdir. Hayır, çeşitli işlere var. Örnek, Matta, Markus, Luka'da okuyoruz. Yuhanna'da da okuyoruz. İsa Mesih öldükten sonra, gömüldükten sonra ve dirildikten sonra ilken kime göründü? Kime bu haber ulaştı? İşte Rab İsa birinci görev kadınlara verdi, şahitlik etsinler onun dirildiğini. Gidip söylesinler erkek kardeşlerine, öğrencilerine İsa Mesih dirildi, değil mi? Yani her daim kız kardeşler şahitlik verebilirler İsa Mesih'in dirildiğini. Yani onun sağladığı zafer, onun sağladığı kurtuluştan şahitlik verebilirler. Her kız kardeş şahitlik verebilir. Rab için, Rab onun hayatında ne yaptığını ve kim olduğunu bildirebilir insanlara. İkinci bir durum görüyoruz. Markus 15. bölümünde, Luka 8. bölümünde. Orada kadınlar hem Rab'e hem Rab'in öğrencilere varlıklarla, mallarıyla, mülküyle hizmet edelerdi Rab'e. Demek ki kız kardeşler Rab'e böylece de hizmet edebilirler ellerinde var olan ile. Üçüncü bir durum belli oluyor. Kız kardeşlerin dualarıyla çok işler becerilebiliyor. Bilmek istemezdim ki bu perde arkasında neler neler olmayacaktı görünen şeylere eğer perde arkasında dua edilmeseydi kız kardeşler tarafından. Belki vaazlar güzel olmazlardı. Belki hoş ve iyi güdücüler olmazlardı. Olmazlardı eğer onlara destekleyen kız kardeşler olmasaydılar dualarda. Gizli saklı ama Rab işte gün gelecek bunu açığa koyacak. Ayrıca görüyoruz elçilerin işlerinde 9. bölümünde 36. ve 39. ayette bir kız kardeş hizmet ediyordu el işler yapmakla. Dikiyordu elbiselere, fukaralara verirdi. Tabita onun adıydı. O ne zaman öldü geldiler, bütün komşular, bütün inançlılar da ve fukaralar da geldiler ve ağladılar. Neden? Artık onlara yardım eden yoktu, kalmadı. Ve Petrus işte ona gidip ve Rab'in sayesiyle onu ölümden kaldırıldı. Ve tekrar işle devam edebildi. Bu bir örnek. İşte bir kız kardeş neler yapabilir? Çok şeyler yapabilir. Veyahut da Aquila ve Priscilla adında bir karı koca vardı. Ve onlar beraberce evini açtılar. Ve Apollos adında o öğrenci evi kabul ettiler ve onu öğretiş verdiler. Demek ki değil topluluk sırasında ama böyle bir konuşmakta bir aile içinde bir kız kardeşte olabilir, fikir verebilir, yardım edebilir. Umarım ki Aquila'ya destek etti Priscilla. Ne zaman Aquila Apollos'a öğretiş verdi. Altıncı olarak diyebiliriz. İncil'de okuyoruz. En azında 4 yerde 4 evi açıldı ki onların evinde toplantı oldu. Hatırlıyor musunuz 16. bölümünde Lydia adında biri evi açtı ve dua evi oldu. Onun evinde bir kız kardeş işte bu hizmet sundu kendi evine. Bu büyük bir hizmettir. Veyahut da kadınlar bazen çeşitli durumlarda hizmet edelerdi. Apostol Paulus bir kadından konuşuyor Romalılar 16. bölümünde 13. ayet diyor. Rab'bin seçkin bir kulu olan Rufus'a ve bana da annelik etmiş olan annesine selam edin. Apostol Paulus diyor bir kardeşinin annesi ona da anne gibi davrandı. Annelik yaptı. Belki onun çamaşırları yıkadı. Belki ona kuraş verdi. Ve destek verdi ve böylece sevinç geldi Apostol Paulus'a. Yani bu da bir kız kardeş yapmış olduğu işiydi.
veyahut da kız kardeşler de apostolla beraber İncil'i vaaz ettiler. Ama nasıl vaaz ettiler? Broşür dağıtarak belki olabilirdi. Belki şahitlik vererek olabilirdi. Belki de evlere açarak olabilirdi. Böylece desteklediler İncil yayılsın diye. Bir de unutmayın, bu dünyada yaşayan insanların 1/3'ü kadın ve çocuktur. Bak dersek bu dünyada yaşıyor 5 ya 6 milyar insan. Onların 1/3'ü oluyor kadın ve çocuk. Hiç düşündük mü? Onlara kim gidecek? Bak kız kardeşler, sizin işi büyük olabilir. O kadınlara, o çocuklara siz gidesiniz, İncil'i öğretesiniz. Büyük işler var, büyük işler bekliyor kız kardeşleri. Onlar değil, eli bağlı bir şey yapamazlar. Veyahut da Timoteus mektubunda ve Petrus'un yazdığı mektuplarında orada okuyoruz. Kadınlar iyi işler yaparak Allah'a dayanan işler yapıyorlar ve Allah'a bağlı kalarak bir gösteriş oldu. Yani iyi işler yapmakla kocaları da kazansınlar. Ve bu da önemlidir. Bir kadın onun yaşayışıyla değil sadece onun sözleriyle büyük işler döndürebilir. İmansız olan kocalar, çocuklar, kızlara Rabbe getirebilir. Ve böylece büyük bir bereket gelebilir. Neden? Allah'a bağlılığı gösteriyorlar. Böylece. Veyahut da kız kardeşler aile içinde işte büyük örnekler olabilirler. Ailede çocuklar, kızlar Rab için yetiştirebilirler. Onlara Rab'in yolu öğretebilirler. Timoteus'un annesi ve büyük anası, onlar inanç idiler. Ve umarım Timoteus onlardan çok şeyler öğrenmiştir. En azından Apostol Paulus bunu söz eder. Ve Timoteus böylece Rab'in işçisi oldu. Neden? Onun anası ve büyük anası da Rab'in yolunda yürüyen kız kardeşler idiler. Ve böyle bir etki, böyle bir fark yarattılar onun hayatında. Veyahut da kuraj vermekte, teselli vermekte. Bazen erkekler çok kolayca yoruluyorlar ve kurajları yitiriyorlar ama eğer onların eşleri olmasaydılar belki bazılar çoktan Rabbin işinden ayrılardılar. Ama kız kardeşler destek veriyorlar, kuraj veriyorlar. Kuraj vermekle çok büyük işler yapılabilir inanç topluluklarında, bilesiniz. Bu kuraj sözü, bu teselli sözü, bu sıkıntıda olanlara ziyaret etmek ve onlara kaldırmak sözü büyük işler oluyor. Sizi düşüyor kız kardeşler. Ve Titus mektubunda yazıldığı gibi yine bir görev de var. İkinci bölümünde kız kardeşler siz ne yapabilirsiniz? Aynı şekilde yaşlı kadınlar iftiracı ve şaraba tutsak olmamalı. Saygıya layık bir yaşam süren ve iyi olanı öğreten kişiler olmalıdırlar. İyi olanı öğretsinler, ne öğretsinler? İşte orada yazıyor, öyle ki genç kadınları, kocalarını ve çocuklarını seven, sağduyulu, pak, iyi ev kadınları olmak ve kocalarını boyun eğmek üzere eğitebilsinler. Yani ihtiyar kız kardeşler öğretsinler, genç kızlar, genç kadınlar. Yani nasıl hayat sürsünler aileler içinde? Bu da önemli bir görev. Yani böyle de bir akıl verebilirler. Ve ayrıca da diyebiliriz, bitki olarak kız kardeşler onların yapmış olduğu hizmetler ile, onların sayesinde çok kadınlar da Rab'e geliyor. Kadınlar arasında işleyebilirler veyahut da aileler, haneler açabilirler, güzel yemekler yapmakla gayet iyi bir giriş olabilir İncil'i bildirmek komşulara. Onlara davet etmekle o yapmış olduğu, yarattığı hoş atmosfer kullanarak işte bir yol açıyor, toprağa hazırlanıyor. Belki insanlar Rab'e gelebilir böylece. Ve kadınlar işte kadınlarla buluşabilirler. Kadınlar, kız kardeşler toplantı hayatında dua için bir araya gelebilir. Bazı toplantılarda böyle oluyor. Kadınlar sabahleyin erkenden işleri yapmadan evvel bir araya gelip dua da bulunuyorlar. Veyahut da başka yerlerde pratik işler de yapıyorlar. Belki dua evini süpürgüyorlar. Ama ne sanıyorsun? Vaaz eden ve dua evini süpürgeyen aynı durumda Rabbin önünde. Ve aynı bağışış alacaksınız Rab'den. Çünkü eğer Rab için bu şeyleri yaparsan büyük işler yapmış oluyorsun. Yani göstermek istediğim çok işler var. Kız kardeşler, siz de yapabilirsiniz. Siz değersiz değilsiniz. Kıymetsiz değilsiniz. Faydasız değilsiniz. Size de ihtiyacı var toplantıda. Ama belki değil vaaz etmekte, topluluğu gütmekte. Ama çanlara bakmakla, kuraj vermekle, desteklemekle büyük işlerde siz destekleyebilirsiniz. Ve böylece toplantıya büyük bir fayda siz de getirebilirsiniz. Şimdi böylece bugünkü sözümü bitirmek istiyorum. Yani biz baktık toplantıda lazım olsun yardımlaşma, lazım olsun da kız kardeşlerin durumu bilinsin, onların hizmeti ne olabilir diye. Ve böylece kapatıyoruz bu tema serisi. İnanç topluluğun sırası artık anlıyoruz. Nedir, nasıl İncilce bir inanç topluluğu olabiliriz? Ve umarım bu istek sizde yaratıldı. Biz de olmak istiyoruz. İncil'e dayanarak bir inanç topluluğu. Ve eminim ki Rab o zaman sizlere bereketleyecektir. Bir dua etmekle sözlerimi bitiriyorum. Rab Allah'ım, sana teşekkür etmek istiyorum. Bize o kadar güzel bir akıl, bir fikir veriyorsun senin kutsal kitaba bakmakla. Nasıl lazım olalım uygun topluluklara? Lütfen bu kasetlere sesleyen bütün kardeşler ve kız kardeşlere bereket getir. Ve onlar senin sözüne dayanarak işler yapsınlar ve görsünler senin bereketini. Amin.
Ben de ve sevinçte olayım senin. Seni gördüğümde o mübarek günde olacağım ben de insan senin.
Bugün ezberleyeceğimiz ayet şudur. 1. Timoteus mektubundan bölüm 3 ayet 15. Gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı'nın ev halkı, yani yaşayan Tanrı'nın topluluğu içinde nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunlara yazıyorum. Şimdi tekrarlayacağım. Daha yavaş ve üçüncü olarak aralıklı bırakacağım, tekrarlayabilirsin peşinden. 1. Timoteus bölüm 3 ayet 15. Gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı'nın ev halkı, yani yaşayan Tanrı'nın topluluğu içinde nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunlara yazıyorum.